Ayrım 31, sayfa 336. İhtiyar adam hiç kımıldamadı. Önce söylediklerimi anlamadı sandım. Sonra güçsüz vücudunda bir kıvıldanma başladı. Güçlükle başını kaldırdı. Gözlerini boşluğa dikti. Elleriyle masanın kenarını kavradı. Ağır vücudunu doğrultmak istedi. Ayağa kalkmak istiyordu ama hemen başaramadı bunu. 2-3 kez denediği halde gücü yetmedi. Sonunda güçlükle kalkabildi. Ancak sallanarak durabiliyordu. Karanlıkta bir karaltı. Göz bebekleri kara bir cam gibi donuktu. Sonra büsbütün yabancılaşmış, sanki kendi sesi yok olmuş gibi korkunç, umursamaz bir sesle mırıldandı. Öyleyse her şey bitti. Sesi korkunçtu. Yenilgiyi kabul edişi korkunçtu. Bakışlarını hala boşluğa dikmiş, bakmadan masada eliyle gözlüğünü arandı. Gözlüğünün donuklaşan gözlerine takmadı. Neden görsündü artık, neden yaşasındı? Beceriksizce cebine soktu. Mavi damarlı elleri, Doktor Kondor ölümü görmüştü bu ellerde. Şapkasını bulmak için masanın çevresine dolaştı. Bütün bunlardan sonra gitmeye davrandı. Bana bakmadan mırıldandı. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Şapkasını çarpık oturtmuştu kafasına. Ayakları onun değildi sanki. Güçsüz, sarsak sürükleniyordu yerde. Uyur gezer gibi kapıya yöneldi. Sonra sanki birden bir şey hatırlamış gibi şapkasını eline alarak tekrarladı. Rahatsız ettim, özür dilerim. İhtiyar yenik adam önümde bir daha eğildi. Bu haliyle bile nezaketi elden bırakmayışı, bu nazik davranışı beni allak bullak etti. Birden içimde duydum onu yeniden. İçimde kabaran o ılık, o sıcak, o kaynayan, coşan şey gözlerime kadar yükseldi. Gözlerim yanıyor, direncim azalıyor, yumuşuyordum. Merhametin benliğimi sarıverdiğini duyuyordum yine. Onu böyle gönderemezdim. Yeryüzüne tek varlığı olan yavrusunu bana vermek için buraya gelmiş olan bu ihtiyar adamı umutsuzluğa, ölüme bırakamazdım. Vücudundan canını koparıp alamazdım zorla. Onu avutacak, yatıştıracak, rahatlayacak bir şey söylemeliydim. Hemen arkasından koştum. Bay Kekesfelva, lütfen yanlış anlamayın beni. Bu halde gidemezsiniz buradan. Hem ona, şu sırada onun için bundan daha korkunç bir şey olamaz. Heyecanım gittikçe artıyordu. İhtiyarın söylediklerimi duymadığını, dinlemediğini sezmiştim çünkü. Umutsuzluk anıtı, donup kalmış, karanlıkta bir gölge, canlı bir ölüydü. Onu yatıştırmak isteğiyle yanıp tutuşuyordum. Gerçekten kendisine böyle söylerseniz doğru olmaz Bay Kekesfelva. Yemin ederim doğru olmaz. Ayrıca kızınız Edith'i incitmekten daha korkunç bir şey olamaz benim için. Ya da ondan hiç hoşlanmadığımı sanmasından. Ondan kimse benim kadar iştenlikle hoşlanamaz. Yemin ederim size kimse benim gibi sevemez onu. Kendisi umursamadığımı düşünmesi gerçekten büyük bir çılgınlık. Budalalık. Tersine yani demek istiyorum ki bugün için böyle bir şey söylemek, şimdi önemli olan tek şey var. Kendisini koruması. Gerçekten bir an önce iyileşmesi. Ya sonra, iyileştikten sonra? Kekesfelva birden bana doğru dönmüştü. Hala donuk bakan göz bebekleri karanlıkta fosfor gibi parıldıyordu. Ürktüm. Tehlikeyi sezinlemiştim. Söz versem sorumluluğu yüklenmiş olacaktım. O sırada aklıma geldi. Edith'in umudu kendi kendini aldatmaktan başka bir şey değildi. Hemen iyileşmesi imkansızdı. Yıllarca sürebilirdi. O kadar uzağı düşünme demişti Doktor Kondor. Onu şimdilik yatıştırmalı, avutmalı. Neden ona birazcık umut vermemeli? Hiç değilse kısa bir süre mutlu kılmamalı onu. Hemen şöyle dedim bu düşünceyle. Elbette iyileşince o zaman size gelirim. Kekesfelva gözlerini ayırmadan baktı bana. Vücudunda hafif bir titreme dolaştı. Görünmez bir güç onu sarsıyordu sanki. Ona bunu söyleyebilir miyim diye sordu. Yine tehlikeyi sezinledim. Ne var ki yalvaran bakışlarına dayanacak gücüm kalmamıştı artık. Kararlı bir sesle karşılık verdim. Evet, böyle söyleyin dedim. Elimi uzattım. Gözleri parıldadı, yaşardı. Boşanıverdi sarhoş gibi. Mezarından kalkan Aziz Lazarus da gökyüzüne onun kutsal ışığına böyle bakmış olmalıydı. Avucumdaki ellerinin gittikçe daha şiddetli titrediğini duyuyordum. Alnı da yavaş yavaş öne doğru eğiliyordu. Nasıl eğilip elimi öptüğünü hatırlayıverdim tam zamanında. Acele elimi çektim. Evet, söyleyin ona. Lütfen bunu söyleyin ona. Üzülmesin dedim. Her şeyden önemlisi iyileşsin. Kendisi içinde, bizler içinde bir an önce iyileşsin. Kekesfelva kendinden geçmiş bir halde. Evet, iyileşmeli. Yakında iyileşmeli diye mırıldandı. Ah, eminim hemen yola çıkacaktır şimdi. Sizin sayenizde sizin için iyileşecektir. Başından beri anlamıştım. Sizi Tanrı gönderdi bana. Hayır, size teşekkür edemem. Tanrı mükafatlandırır sizi. Hemen gidiyorum. Hayır, siz zahmet etmeyin. Ben kendim giderim. O güne kadar onda rastlamadığım, görmediğim tüy gibi hafif adımlarla kara redingotunun etekleri uçuşarak kapıya doğru koştu. Kapı rahat, neredeyse neşeli bir gıcırtıyla kapandı arkasından. Karanlık odada tek başıma kalmıştım. Önceden aklından geçirmediği bir kararı kesinlikle veren biri gibi şaşkındım. Yalnız yufka yürekliliğimle verdiğim sözün bütün sorumluluğunu bir saat sonra emir erim çekine çekine bana bir mektup uzattığı anda kavradım ancak. Her zamanki büyüklükte mavi bir zarf. Mektupta şöyle yazıyordu. Öbür gün yola çıkıyoruz. Babama söz verdim. Son günler için bağışlayın beni. Ne var ki size yük olduğum korkusu perişan etmişti beni. Şimdi ise ne için, kimin için iyileşmem gerektiğini biliyorum. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Yarın mümkün olduğu kadar erken gelin. Sizi böylesine sabırsızlıkla hiç beklememiştim. Her zaman sizin nokta. Her zaman, ömür boyu, ebediyen bir insanı bağlayan bu sözü okuyunca ürperdim. Ama hiçbir dönüş kalmamıştı artık. Merhametim isteğimden güçlü çıkmıştı bir kez daha. Kendimi koyvermiştim. Artık kendimin değildim. Kendi kendimin olmaktan çıkmıştım. Toparlan dedim kendi kendime. Edith'in senden koparabileceği son şeydi bu. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek, yarım yamalak verilmiş bir söz. Bu budalaca sevgiye bir gün, iki gün daha katlanacaksın, sonra gidiyorlar artık. Sen de benliğini bulacaksın yeniden. Gel gelelim ikindi yaklaştıkça tedirginliğim artıyor. Onun inanç dolu bakışlarına yüreğimde koca bir yalanla karşı durmak düşüncesi beni gittikçe daha da kahrediyordu. Arkadaşlarımla rahatça konuşup gülüşmeye boşuna çabaladım. Alnım zonkluyor, sinirlerim kıpır kıpır titriyor, içimde sönmüş bir ateş sanki yeniden alev almış gibi damağım kuruyordu. Farkında olmadan damağımdaki kuruluk boğuyordu beni. Bir konyak daha içtim. Ancak üçüncüsünden sonra beni içmeye zorlayan nedeni keşfedebildim. Kekes felvalarda korkak ya da aşırı duygulu davranmamak için biraz cesaret gelsin diye içiyordum. İçimdeki o şeyleri önceden uyuşturmak istiyordum. Belki korkuyu, belki utancı, belki çok iyi, belki de çok kötü bir duyguyu. Evet, neden buydu? Sadece bu. Askerleri savaşta saldırıya geçmezden önce bir duble konyak vermeleri de bu yüzdendi. Karşılaşacağım beni üzecek, belki de tehlikeli olacak şeye ayık kafayla uğramayayım diye kendimi iyice uyuşturmak istiyordum. Ne var ki bu üç kadeh konyağın bendeki ilk etkisi ayaklarımın iyice ağırlaşmasından, kafamın içinin bir dişçi burgusuyla oyuluyormuşçasına uğuldayıp zonklamasından başkaca bir işe yaramadı. Bu upuzun yolu aşan, yoksa şimdi mi bana böyle görünüyordu, yüreği küt küt atarak o korkulu eve sendeleyerek ilerleyen adam, hiç de kendine güvenen, kafası ayık düşünen, neşeli biri değildi. Neyse, her şey düşündüğümden kolay oldu. Daha başka, daha iyi bir sarhoşluk bekliyormuş beni. O berbat içkide aradığımdan daha saf, daha hoş bir sarhoşluk. Çünkü kendini beğenmişlik de insanı sersemletir. Şükran duyguları da sarhoş eder. Şefkat de zevkten başını döndürebilir. Kapıda beni karşılayan o sadık Yosef, mutluluğundan şaşkın bir halde, "O sayın teğmenim" derken lafı ağzında kaldı. Heyecandan ayakları birbirine dolandı. Kaçamak bakışlarla, kilisede kutsal resimlere bakar gibi, başka bir deyim bulamıyorum, süzdü beni. "Hemen salona buyurun sayın teğmen, bayan Edith bütün gün sizi bekliyor," diye utanç dolu bir heyecanla fısıldadı. Şaşırarak sordum kendi kendime. Bu yabancı adam, bu yaşlı uşak neden böyle kendinden geçercesine bir heyecanla yüzüme bakıyor? Neden beni böyle seviyor? Başkalarını iyi, merhametli görmek insanları gerçekten mutlu mu ediyor? Öyleyse Doktor Kondor haklıydı. Çünkü tek bir kişiye bile yardım etmek insan hayatının bütün anlamıyla, o zaman da gücünün yettiğince, gücünün de ötesinde başkalarına yardım etmeye değerdi gerçekten. Yapılan her fedakarlık yerindeydi, doğruydu. Başkasını mutlu eden bir yalan bile bütün gerçeklerden önemliydi. Birden adımlarımı daha sağlam, daha güvenli attığımı hissettim. Çünkü sevinç mutluluk getirdiğini bilen bir insan daha başka yürür. O sırada Ilona da geldi. Onun da yüzü sevinçten ışıldıyordu. Koyu renk gözleriyle narin kolları sarıverdi beni. Hiç bu kadar içten sıcacık sıkmamıştı elimi. "Sağ olun," dedi. Sıcak nemli bir yaz yağmurunun damlaları arasından gelir gibiydi sesi. "Yavrucağıza ne büyük iyilik yaptığınızın farkında değilsiniz. Ah, onu kurtardınız, sahiden kurtardınız. Şimdi hemen benimle gelin. Sizi nasıl beklediğini anlatamam." Bu arada öbür kapı usulca aralandı. Kapı arkasından biri kulak veriyor sandım. İhtiyar girdi içeriye. Gözlerinde bir gün önceki ölüm dehşet değil, şefkatli bir parıltı vardı. "Ne iyi ettiniz de geldiniz. Edith'in nasıl değiştiğini görünce şaşıracaksınız. O felaketten sonra yıllardır onu böyle sevinçli, mutlu görmemiştim. Bir mucize bu, gerçek bir mucize. Ah, onun için neler yaptığınızı, bizler için ne büyük iyilik ettiğinizi bir bilseniz." Sözüne devam edemedi, yutkundu, hıçkırdı. Böyle duygulandığı için utanmıştı. Onun duygululuğu beni de sarıyordu yavaş yavaş. Böylesine şükran duyguları karşısında kim duygusuz kalabilirdi ki? Sanırım hiç kendini beğenmiş bir insan olmadım. Kendine olduğundan çok değer veren biri değildir. Bugün bile iyi, güçlü bir insan olduğumu söyleyemem. Ama karşımdakinin o coşkun, müteşekkir duyguları karşı konulmaz sıcak bir güven dalgası halinde benliğimi sarıyordu. Birden bütün korkularım, korkaklığım, vaatlerle yüklü rüzgarın kanatlarıyla uçup gitmişti. Başkalarını böylesine mutlu ediyorsa neden beni sevmelerine izin vermemeliyim? 2 gün önce umutsuzlukla ayrıldığım salona geçmek için sabırsızlığım artıyordu. İşte koltukta az daha tanıyamayacağım bir genç kız oturuyor. Gözleri öyle sevinçli ki her halinden bir rahatlık, mutluluk akıyor. Onu daha genç, biraz çocuksu bile gösteren uçuk mavi bir elbise giymişti. Kızıl saçlarında beyaz çiçekler ışıldıyordu. Koltuğunu çepeçevre saran çiçek sepetleri, kim göndermişti bunları, renk renk bir bahçeyi andırıyordu. Evde olduğumu çoktan biliyor olmalıydı. Sabırsızlıkla beni beklerken kapıdaki sevinçli karşılamaları, ayak seslerini duymuştu besbelli. Odaya her girişimde yarı kapalı göz kapaklarının altından beni güvensiz, sinirli süzen bakışlarından eser yoktu şimdi. Koltuğuna yaslanmış, rahat oturuyordu. Kalın örtünün sakat bacaklarını gizlediğini, bu koltuğun ebedi zindan olduğunu unutmuştum. Çünkü sevincinde daha bir çocuksuluk, güzelliğinde daha bir dişilik sezdiğim bu yepyeni genç kızdı beni sadece ilgilendiren, şaşırtan. Sessiz şaşkınlığımı fark etmiş, bunu dostluk belirtisi olarak kabul etmişti. Bana seslenişinde tasasız dostluk günlerimizin eski rahatlığı vardı. En sonunda gelebildiniz. Lütfen yanıma oturun. Konuşmayın da. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Rahatça oturdum yanına. Karşısındaki böyle sevinçli, rahat, açık konuşursa insan şaşkın, çekingen kalabilir mi? Sadece bir dakikacık dinleyin beni. Sözümü de kesmeyin, olur mu? Söyleyeceği her sözü önceden tasarladığını sezdim. Babama söylediklerinizin hepsini biliyorum. Benim için ne yapmak istediğinizi de biliyorum. Şimdi söyleyeceğim her söze kelimesi kelimesine inanın lütfen. Söz veriyorum. Bunun için yaptığınızı hiç sormayacağım size. Babamın hatırı için mi, yoksa benim için mi, sadece bana acıdığınızdan mı? Hayır, sözümü kesmeyin. Bilmek istemiyorum. Bunun üzerinde kafa yormak, düşünmek istemiyorum. Kendime de başkalarına da eziyet etmek istemiyorum. Sizin sayenizde yeniden yaşamaya başlamış olmam, yaşamaya devam etmem yeter bana. Dünden beri yeniden yaşıyorum. İyileşirsem bunu sadece bir tek kişiye, size, yalnız size borçluyum. Bir an durdu, sonra devam etti. Şimdi benim size vereceğim sözü dinleyin. Bu gece her şeyi iyice düşündüm. İlk kez sağlam bir insan gibi açıkça rahat bir kafayla düşündüm. Sinirli, güvensiz, sabırsız değilim artık. Korku duymadan düşünebilmenin ne harikulade olduğunu ancak şimdi kavrayabiliyorum. Kusursuz bir insan gibi düşünebilmenin ne güzel bir şey olabileceğini daha şimdiden düşünebiliyorum. Bunu bir ön seziye size borçluyum. Sadece size. Bu yüzden doktorların benden isteyecekleri her şeyi kabul ediyorum. Şimdi şu sakat halimden kurtarıp beni tam bir insan yapacak her şeyi. Sonuna kadar sabredeceğim, bıkmayacağım. Bunun önemini biliyorum artık. Vücudumun her hücresiyle, her siniriyle, kanımın her damlasıyla çaba göstereceğim. Ve şuna inanıyorum ki, insan bir şeyi sınırsız istedi mi, Tanrı'dan onu koparıp alır. Bütün bunları sizin için yapıyorum. Sizden bir fedakarlık istemiyorum yani. Ama başaramazsam, lütfen sözümü kesmeyin, ya da büsbütün başarılı olamazsam, öbürleri gibi büsbütün sağlam olamaz, iyileşemezsem korkmayın sakın. Her şeyi ben alacağım üzerime. Biliyorum öyle fedakarlıklar vardır ki başkalarından istenemez. Hele sevilen bir insandan. Evet, bütün benliğimi koyduğum, her şeyimle bağlandığım bu tedavi başarılı olmazsa bir daha adımı duymayacaksınız. Beni hiç görmeyeceksiniz. Size hiç yük olmayacağım artık. Söz veriyorum. Çünkü kimseye yük olmayacağım artık. Hele size hiç. İşte böyle söyleyeceklerim bunlardı. Tek kelime bile yok artık. Önümüzdeki günlerde birlikte birkaç saatimiz daha var. Bunları tam bir mutluluk içinde geçirmeye çalışacağım. Bir başka sesle konuşmuştu. Yetişkin bir insanın sesiyle. Gözleri de değişmişti. Bir çocuğun tedirgin gözleri, bir hastanın istek, hırs dolu bakışları değildi bunlar. Bir başka sevgiyle seviyordu beni. Seziyordum bunu. Ne ilk günlerin yapmacıklı sevgisi, ne de karşısındakini eziyet eden hırslı sevgisi. Ben de bambaşka görüyordum onu şimdi. Kötü talihine karşı duyduğun merhamet ezmiyordu beni artık eskisi gibi. Ürkek, ihtiyatlı davranmam da gerekmiyordu açık. İçten olmam yetiyordu. Hayal ettiği mutluluktan yüzü parlayan bu narin genç kıza, kendim bile fark etmeden ilk kez gerçek bir şefkat duyuyordum. Farkında olmadan bilinçaltlı bir istekle yanına yaklaşıp elini tuttum. Bu dokunuş eskiden olduğu gibi elini cinsel bir hazla titretmedi. İnce serin bileğini sessiz uysal ellerime bırakıverdi. Nabzının minik rahat atışlarını duyunca sevindim. Sonra yolculuğu, günlük konuları konuştuk. Rahatlıkla şehirde kışta da olup bitenleri anlattık birbirimize. Her şey böyle kolayken neden kendime böyle eziyet ettiğime bir türlü akıl erdiremiyordum. Bir insanın yanına oturmuş elini tutmuştum. Kasılmıyor, gizli kapaklı davranmıyorduk. Karşılıklı aynı duygularda olduğumuzu belli ediyor, şefkat duygularından kaçınmıyor, utanç duymaksızın ilgimizi gösteriyorduk. Ayrım sonu, sayfa 344.